9. Ayrım. Harkov'dayım. Bugünkü halimle mücadele etmenin hem faydasız hem kudretim dışında olduğunu anladığım için hayatımın son günlerinin hiç olmazsa resmi bakımdan kusursuz olmasını istedim. Aileme karşı haksızlıklarım olmuşsa bunu tamamıyla kabul ediyorum. İsteklerine göre hareket ederek bunu kısmen olsun gidermeye çalışacağım. Harkov'a gitmem gerekiyor. Pekala, Harkov olsun. Zaten son zamanlarda her şeye karşı ilgimi o derece kaybettim ki gideceğim yerin Harkov, Paris, Berdiçev olması benim için hiç fark etmiyor. Dipnot: Berdiçev. Eski Rusya'da halkının çoğu Yahudi olan bir şehir. Harkov'a tam öğle vakti geldim. Katedral Kilisesi'ne yakın bir otele indim. Tren beni tuttu. Cereyan baş ağrısı yaptı. Yatağımda oturarak başımı tutuyor, her zamanki tikin başlamasını bekliyorum. Hemen bir gün tanıdık profesörlere gitmeliyim. Ama bunu yapacak ne halim ne de niyetim var. Odaya giren ihtiyar bir uşak yatak takımı getirip getirmediğimi soruyor. Adamı birkaç dakika yanında alın koyarak buraya gelişimin asıl sebebi olan Gnekker hakkında bir iki soru soruyorum. Uşak Harkov'un yerlisiymiş. Şehri avucunun içi gibi bilirmiş. Bununla beraber Gnekker adında bir aile hatırlamıyormuş. Koridordaki saat sırayla biri sonra ikiyi çalıyor. Ölümü beklediğim hayatımın son ayları bana bütün ömrümden uzun geliyor. Hiçbir zaman vaktin ağır geçmesine bu derece uysallıkla tahammül ettiğimi bilmem. Eskiden istasyonda tren beklerken ya da sınav sırasında bir çeyrek saat bir asır kadar uzun gelirdi. Oysa şimdi bütün gece yatakta kıpırdamadan tam bir kayıtsızlıkla önümde yarın da öbür günde hep bunun gibi uzun, renksiz geceler olacağını düşünebiliyorum. Koridordaki saat 5'i, 6'yı, 7'yi vuruyor. Ortalık kararıyor. Yanağımda bir ağrı hissediyorum. Tik başlıyor. Bir şey düşünerek oyalanmak için eski halimle kendi kendime soruyorum. Benim gibi tanınmış birinin, general rütbesinde bir profesörün bu küçük otel odasında başkasına ait boz renkli battaniye ile örtülü yatakta ne işi var sanki? Ne diye oturup şu ucuz teneke musluğa bakıyor, koridordaki adi saatin zırıltısını dinliyorum. Bütün bunlara şöhretime, insanlar arasındaki yüksek konumuma yaraşır mı? Bu sorulardan sonra gülümsüyorum. Gençliğimdeki şöhreti ve şöhret sahiplerinin sözüm ona ayrıcalıklı konumlarını gözümde büyütmek saflığımı gülünç buluyorum. Meşhurum. Adım saygıyla anılıyor. Resmim Niva'da Visemirnaya Illustratsiya'da çıktı. Özgeçmişimi bir Alman dergisinde bile okudum. Ama sonu ne? Yapayalnız, yabancı bir şehirde, yabancı bir yatakta oturmuş, ağrıyan yanağımı ovuşturuyorum. Aile dırıltısı, alacakaranlıkların insafsızlığı, trendeki görevlilerin kabalığı, pasaport işleminin rahatsızlığı, istasyon büfelerindeki yemeklerin pahalı ve sağlıksız oluşu, her yerde birbirimize karşı davranışlarımızdaki hımbıllık, kabalık ve sayması uzun sürecek bir yığın aksaklık. Yalnız kendi sokağında bilinen herhangi basit bir mahalleli kadar beni de ilgilendiriyor. O halde ayrıcalıklı konumum nerede? Benim bin kat daha şöhretli, vatanımın övündüğü bir kahraman olduğumu varsayalım. Bütün gazeteler hastalığıma dair bültenler basıyor, arkadaşlarımdan, öğrencilerimden ve halktan geçmiş olsun dilekleriyle mektuplar geliyor. Bütün bunlar beni yabancı bir yatakta, hüzün içinde bir başına ölmekten kurtaramaz. Kuşkusuz bunda kimsenin suçu yok. Ama ne yalan söyleyelim, şu ünlü adamı hiç sevmem ben. Beni aldatmış gibime geliyor. Saat 10'a doğru uyuyorum. Tike rağmen deliksiz bir uykuya dalıyorum. Uyandırılmasam geç vakte kadar uyurdum. Saat 2 olmadan birdenbire kapı çalınıyor. Kim o? Telgraf. Telgrafı alırken uşağa "Yarını veremez miydin? Şimdi bir daha uyku tutmaz" diye çıkışıyorum. "Affedersiniz. Odanızda ışık yandığı için uyanıksınız sandım da." Telgrafı açıp ilkin imzaya bakıyorum. Karımdan. "Ne istiyor acaba?" "Gnecker ile Liza dün gizlice evlendiler. Gel." Telgrafı okurken bir an korku duyuyorum. Liza ile Gnecker'ın yaptıklarından değil, evlenmeleri haberine duyduğum kayıtsızlıktan ürküyorum. Filozoflarla gerçek aliplerin her şeye kayıtsız olduğunu söylerler. Yalan. Kayıtsızlık bir ruh felci. Zamansız ölümdür. Tekrar yatağa girip oyalanacak düşünceler aramaya başlıyorum. Neyi düşünmeli? Galiba artık her şeyi düşündüm. Dimağımı harekete geçirecek hiçbir şey kalmamış. Gün ağarırken yatağımda dizlerimi ellerimle sararak oturmuş, başka bir şey bulamadığım için kendimi tanımaya çalışıyorum. Kendini tanı. Mükemmel, yararlı bir öğüt. Yazık ki eskiler bu öğütten faydalanmanın yolunu göstermemişler. Önceleri başkasını ya da kendimi tanıma arzusu duyduğum zaman tamamen görece olan hareketleri değil, istekleri dikkate alırdım. Bana ne istediğimi söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. İşte şimdi kendimi sınıyorum. İstediğim nedir? İstediğim karılarımız, çocuklarımız, dostlarımız ve öğrencilerimizin bizde isim, firma, yafta değil, alelade insanı sevmesi. Daha başka yardımcılarım, mesleki varislerimin olması. Daha şöyle 100 yıl sonra uyanıp ilmin ne hale geldiğine bir bakmak isterdim. 10 yıl kadar daha yaşamak da fena olmazdı. Sonra hiç. Düşünüyorum, uzun uzun düşündüğüm halde aklıma bir şey gelmiyor. Ama ne kadar düşünürsem düşüneyim, düşüncelerim nerelere uzanırsa uzansın, isteklerimde esaslı çok önemli bir eksiklik bulunduğu benim için gün gibi açık. Bilime düşkünlüğümde, yaşama hevesimde, yabancı yatakta oturmamda ve kendimi tanıma gayretimde, bütün fikir, duygu ve anlayışlarımda bunlara bir bütünlük, beraberlik niteliği veren unsur yok. Her duygu, her düşünce içimde ayrı ayrı yaşıyor. Bilim, tiyatro, edebiyat, öğrenciler hakkındaki fikirlerimde, hayalimin çizdiği bütün tablolarda en usta tahlilci bile ortak amacı, insanoğlunun tapındığı ideali bulamaz. Bunlar olmayınca da hiçbir şey yok demektir. Böylesi bir yoksulluk içindeyken ciddi bir rahatsızlığın, ölüm korkusunun, olayların ve insanların etkisinin o zamana kadar hayatın anlamı, sevinci saydığım her şeyi bir anda paramparça edip dağıtmasını tabii saymak lazım. Bu yüzden hayatımın son aylarını bir köleye, bir barbara yakışacak düşünce ve duygularla karartmamda, tam bir kayıtsızlık içinde şafığı göremez oluşumda şaşılacak bir taraf yok. Bir insanın içinde dış etkileri alt edecek daha yüksek, daha kuvvetli duygular yoksa ona hürmetlice bir nezle bile yeter. Hemen dengesini kaybeder, her kuşta baykut ötüşü, her seste köpek uluması duymaya başlar. Kötümserliği, iyimserliği ve bunlara bağlı irili ufaklı fikirler hep bir takım hastalık belirtileriyle el ele gider. Yenildim. Madem ki böyle, düşmeye devam etmek, konuşmak gereksiz artık. Oturup sessizce ne olacağını bekleyeceğim. Sabah uşak çayla yerel gazeteyi getiriyor. Dalgınlık içinde ilk sayfanın başlıklarını, baş yazıyı gazetelerden, dergilerden özetleri, çeşitli haberleri okuyorum. Haberler arasında gözüme şu yazı ilişiyor. Dünkü ekspresle Harkova tanınmış bilgin, değerli profesör Nikolay Stepanovich filanca gelerek falan otele inmiştir. Anlaşılan büyük isimler sahiplerinden ayrı yaşamak için yaratılır. Şu anda adım Harkov'da pervasızca dolaşıyor. 2-3 ay sonra bir mezar taşında yaldızlı harflerle ışıldayacak. Halbuki ben o sırada otla, yosunla örtülü olacağım. Hafif bir kapı tıkırtısı. Birisi beni arıyor. Kim o? Giriniz. Kapı açılıyor. Hayretle bir adım gerileyerek aceleyle sabahlığımın eteklerini kavuşturuyorum. Önümde Katya duruyor. Merdiven çıktığı için ağır ağır soluk alarak merhaba diyor. Beklemiyordunuz değil mi? Ben de buraya geldim. Oturuyor. Kekeleyerek yüzüme bakmadan devam ediyor. Niye bana hoş geldin demiyorsunuz? Ben de geldim. Bugün. Bu otelde olduğunuzu öğrendim. Görmeye geldim. Omuzlarımı kaldırarak çok memnun oldum diyorum. Fakat şaşırdım doğrusu. Gökten inmiş gibisin. Ne işin var burada? Benim mi? Hiç. Geliverdim işte. Bir sessizlik oluyor. Katya yerinden koparcasına kalkarak bana yaklaşıyor. Sararmış bir yüzle ellerini göğsüne bastırmış. Nikolay Stepanovich diyor. Böyle yaşayamam ben. Yapamam. Tanrı aşkına ne yapmam gerek? Hemen söyleyin Nikolay Stepanovich. Söyleyin ne yapayım? Ne söyleyeyim? Elimden bir şey gelmez ki. Katya tıkanarak bütün vücuduyla titreyerek devam ediyor. Söyleyin. Yalvarırım size. Yemin ediyorum böyle yaşayamam artık. Halim kalmadı. Sandalyeye çöküp hıçkırıklarla ağlamaya başlıyor. Başını arkaya atmış. Ellerini birbirine geçirerek sıkıyor. Ayaklarını yere vuruyor. Başından kayan şapkası lastiğinden sallanıyor. Saçları dağılmış. Yardım edin bana. Dayanamıyorum artık. Yardım edin. Çantasından mendilini çıkarırken birkaç mektup fırlıyor. Mektuplar dizlerinden yere düşüyor. Toparlarken Mihail Fyodorovich'in yazısını tanıyorum. İster istemez ihtirasla kelimesini okuyorum. Bir şey söyleyemem Katya diyorum. Hep hıçkırarak yakaladığı elimi öpüyor. Yardım edin ne olur. Babamsınız, biricik dostumsunuz, zekisiniz. Bu kadar okudunuz, uzun bir ömür yaşadınız, hocalık ettiniz. Söyleyin ne yapmam gerek, söyleyin. Şaşırdım, bozuldum. Ağlaması duygulandırdı beni. Güçlükle ayakta durabiliyorum. Zoraki bir gülümsemeyle, hadi kahvaltı edelim Katya diyorum. Ağlama artık. Arkasından kırık bir sesle, yakında aranızda olmayacağım diye ekliyorum. O ellerini bana uzatarak bir şey söyleyin, tek bir söz söyleyin, ne yapmalıyım diye ağlamaya devam ediyor. Tuhafsın gerçekten, anlamıyorum. Bu kadar akıllı bir kız olduğun halde ağlıyorsun. Tekrar sustuk. Katya saçlarını toplayıp şapkasını giyiyor. Sonra dağılan mektupları buruşturarak çantasına tıkıyor. Bütün bunları sessizce, acelesiz yapıyor. Yüzü göğsü eldivenleri gözyaşlarından sırılsıklam olmuş. Fakat yüzü sert ve soğuk. Katya'ya bakarak ondan daha mutlu olduğum için utanıyorum. Ben de filozof arkadaşlarımızın ana fikir diye adlandırdıkları şeyin yokluğunu ölmeden az önce hayatımın gün batımında fark edebildim. Bu zavallı kızın ruhu ise ömrü boyunca huzur bulamamış, bulamayacak da. Hadi kahvaltı edelim Katya diye tekrarlıyorum. Soğuk bir edayla teşekkür ederim, istemem diyor. Sessizlik içinde bir dakika daha geçiyor. Beğenmedim şu Harkov'u diyorum. Her şey boz renkli. Adeta boz bir şehir. Evet öyle, çirkin bir şehir. Boş kalmayacağım burada zaten. Geçerken uğradım. Hemen bugün gidiyorum. Nereye? Kızıma. Kafkasya'ya. İyi. Çok kalacak mısın? Bilmem. Katya kalkıp yüzüme bakmadan soğuk bir gülümsemeyle elini uzatıyor. Ona demek cenazemde bulunmayacaksın diye sormak istiyorum. Fakat Katya bana bakmıyor. Eli soğuk, yabancı. Sessizce kapıya kadar götürüyorum. İşte odamdan çıktı. Arkasına bakmadan uzun koridoru geçiyor. Peşinden baktığımı biliyor. Herhalde dönemeçte başını çevirip bakacak. Hayır, bakmadı. Siyah elbisesi son defa görünüp gözden kayboldu. Ayak sesi duyulmaz oldu. Elveda hayatım. Kitabın sonu.